Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Kârilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 22 Şaban 1442 ve Miladi Takvimle 5 Nisan 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri, uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani suikastı ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, üretimi desteklemenin somut ve pratik girişimler gerektirdiğini söyledi. İran Yargı Kurumu Başkanı Reisi, İran'ın Amerika'ya yönelik net politikasının tüm yaptırımların kaldırılması olduğunu söyledi. Eski Siyonist yetkili İran'ın nükleer meselede üstünlüğe sahip olduğunu bildirdi. Çavuşoğlu 4 yıl aradan sonra Bahreyn'in mevkidaşıyla görüştü. Dışişleri Bakanlığı, Siyonist sitelerin inşasının bir cinayet olduğunu bildirdi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, üretimi desteklemenin somut ve pratik girişimler gerektirdiğini vurguladı. İRNA Ajansı'na göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün hükümetin Ekonomik Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün 244. toplantısında yaptığı açıklamada, İslam İnkılabı rehberinin üretim, destek, engellerin kaldırılması adlı sloganı yerine getirmek için önerilen önlemler ve programlara atıfta bulunarak, bu yılın sloganı bir istikrar ve süreklilik mesajıdır. Ülke politikalarında üretimi desteklemeyi hedefliyor dedi. Ruhani bugün en önemli olan üretimi güçlendirmek ve iş ortamını iyileştirmek için kapsamlı destektir ifadesini kullandı. İran Cumhurbaşkanı ayrıca şunları söyledi. Yaptırımların kaldırılması ve üretimin önünü açacak gerçekçilik, hükümetin Hicri Şemsi 1400 yılı sloganını gerçekleştirme planları arasında yer alıyor. Ruhani 1400 yılı sloganı, sanayi ve üretim birimlerinde, araştırma ve geliştirme merkezlerinde, eğitim ve araştırmanın güçlendirilmesi ve daha fazla bilgiye dayalı şirketlerin desteklenmesiyle gerçekleştirilecektir, dedi.
İran Yargı Kurumu Başkanı Reisi, İran'ın Amerika'ya yönelik net politikasının ve stratejisinin tüm yaptırımların kaldırılması olduğunu söyledi. Reisi dün yaptığı açıklamada İran'ın nükleer davaya yönelik stratejisinin İslam İnkılabı rehberi tarafından belirlenmesine atıfta bulunarak bugün İslam Cumhuriyeti'nin net politikası ve stratejisi Amerikalıların İran'a karşı tüm yaptırımları kaldırmasıdır, dedi. İstihbarat Bakanlığı yöneticileri ve personelinin bir etkinliğinde bu açıklama yapan İran Yargı Kurumu Başkanı Reisi, İran'ın nükleer anlaşmaya dönmesine de işaretle önce İran, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi ve taahhütlerine bağlı kalması konusunda bir doğrulama testi yapacak ve ancak ondan sonra geri dönecek, dedi. Reisi, Amerikalıların İran milletine karşı sürekli küstah planlar peşinde koştuklarını belirterek, İslam İnkılabı rehberinin düşmanın yok etmek istediği milli haysiyet ve gururu korumanın çok önemli olduğuna vurgu yaptığını, ancak bu stratejiyi izleyerek düşmanın amacına ulaşmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi. İran Yargı Kurumu Başkanı, Hicri Şems'i yeni 1400 yılının üretime destek ve engellerin kaldırılması yılı olarak adlandırılmasını da ülkenin ihtiyaçlarına göre akıllı bir adlandırma olarak nitelendirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı, milli çıkarları güvence altına almak ve yaptırımları kaldırmaktan çekinmeyeceklerini söyledi. İran'a göre Seyyid Abbas Irakçı dün Instagram sayfasında İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarlarını temin etme ve yaptırımların kaldırılmasını sağlama misyonumuzu yerine getirmekte tereddüt etmeyeceğiz ifadesini kullandı. Siperi bir an için boş bırakmayacağız diyen Irakçı, İslam Cumhuriyeti Nizamı ve İslam İnkılabı rehberinin kesin tutumlarına uygun olarak milletin çıkarlarını, şehitlerin kanı ve inkılabın ideallerini savunmak için verilen ağır mücadele son nefese kadar devam edecek ve hiçbir tehdit onu engelleyemez, dedi. Bu arada İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Abulfazl Amoui dün İran medyasına verdiği demeçte Salı günü İran ile dörtlü grup arasında Viyana'da yapılacak görüşmeler 4+1 şeklinde olacak ve Amerikan tarafı olmayacak, dedi. Amoui açıklamasında ayrıca Amerika'nın Viyana görüşmelerinde bir yol haritası sunma iddiasıyla ilgili olarak İran şu anda Amerika'yı nükleer anlaşmanın bir üyesi olarak tanımıyor. Çünkü bu anlaşma yasa dışı bir şekilde ayrıldı, dedi. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu 18. toplantısı Cuma günü İran ve 4+1 grubu temsilcilerin katılımıyla online olarak gerçekleşmişti.
Terör rejimi İsrail'in eski ve istihbarat yetkilisi İran'ın nükleer meselede üstünlüğe sahip olduğunu ve hedeflerine başarıyla ulaştığını itiraf etti. Bir internet sitesinde yer alan habere göre ırkçı rejim İsrail eski askeri istihbarat servisi başkanı Amos Yadlin nükleer görüşmeler çerçevesinde yapılacak müzakereleri atıfta bulunarak İranlılar Amerikalıların tüm yaptırımları kaldırıp ardından anlaşmaya geri dönmeleri yönünde açık bir talepte bulunuyorlar, dedi. Amos Yadlin, İranlıların artık Amerikan yaptırımlarından korkmadığını, Tel Aviv'in eski Amerikan Başkanı Trump yönetimiyle balayının sona erdiği için İsrail'in İran'la yeni anlaşmanın şartlarını etkilemesinin zor olacağını söyledi. Nükleer anlaşma olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planı, ortak komisyonunun 18. toplantısı geçtiğimiz Cuma günü Avrupa Birliği Dış Siyaset Şefi Joseph Borrell Yardımcısı'nın başkanlığında Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran Dışişleri Bakanı Yardımcıları ve siyasi direktörler düzeyinde yapılmıştı. Toplantının yayınlanan bildirisinde Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi için üyeler arasında ortak çalışmalar gerektiği bildirilmişti.
İran İslami Şura Meclisi'nde İslam İnkılabı Halk Güçleri Fraksiyonu Başkan Yardımcısı, Güney Kore'nin bloke ettiği İran'ın mal varlığını iade etmemesinden dolayı en fazla zarar eden taraf olduğunu söyledi. Seyyid Muhammed Rıza Mir Tacreddin'i Güney Kore'nin bloke ettiği İran paralarının iadesini reddetmesine temasla gelecekte büyük ölçüde Amerika'ya bağımlı olan Güney Kore ile bir ticaret anlaşmamız olmayacak, dedi. İran, Güney Kore ile ilişkilerini yeniden gözden geçirecek diyen Mir Tacreddin'i, İran sularını yasa dışı ihlal etmesinden dolayı ele geçirilen Güney Kore gemisi, Seul'un yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar durdurulacak, dedi. İran Merkez Bankası, Güney Kore'de 7 milyar dolarlık İran parasının bloke edildiğini açıkladı. Yayınlanan raporlar, Güney Koreli yetkililerinin Beyaz Saray hakkındaki endişelerinin ve korkularının İran'a para ödemelerini engellediğini gösteriyor.
İran'ın Meşhed kentinde bulunan Astana Quds Rezervi Dijital Kütüphanesi Müdürü Ali Zerrabi, bu kütüphaneyi ziyaret eden en çok yabancı kullanıcıların Amerikalılar olduğunu söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Ali Zerrabi, dijital kütüphanenin faaliyetlerine temas ettiği açıklamasında Mart 2016'da bu internet portalının sayfaları 11.733'den fazla ziyaret edildi ve uluslararası arenadaki araştırmacılara sanal hizmetler sağlandı dedi. Ali Zerrabi'ye göre Astana Quds Rezervi Dijital Kütüphanesi'nin İran'dan sonra en fazla kullanıcısı sırasıyla Amerika, Tacikistan, İngiltere. Daha sonraki ülkeler ise sırasıyla Fransa, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Çin ve Almanya geliyor. 10 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Astana Quds Rezervi Dijital Kütüphanesi, İran'ın bilimsel sayısallaştırma yöntemlerine ve çok sayıda dijital kaynağa göre milyonlarca bilgi kaynağı toplayan tanınmış ve sayılı dijital kütüphaneler arasında yer alıyor.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı Filistin Halkı İslam İnkılabı'nı Destekleme Komitesi, Bahreyn'in terör rejimi İsrail'in işgalindeki bölgelere bir büyük elçi atama kararını kınayan bir bildiri yayınlayarak, bu girişimi yüzyılın anlaşmasının yüzyılın casusluğuna olarak atıfta bulundu. İran Pres Haber Ajansı'na göre Filistin halkını İslam İnkılabı'nı destekleme komitesi, pazar günü yayınladığı bildiride, uşak ve kendini satmış olan Bahreyn yönetimi, aşağılık ve zayıflığı nedeniyle hain bir eylemde işgal altındaki Filistin topraklarına büyükelçi atadı. Bu aşağılayıcı girişimlerin bölgedeki işbirlikçi uşak hükümetlerin, özellikle de Bahreyn'deki Ali Halife rejiminin emperyalist ve sultan sistemi olan uşaklığının doruk noktasını göstermektedir denildi. Bildirdi Ali Halife rejiminin Batı Asya bölgesindeki bu kanserli tömürün, suçlarını görmezden gelmesinin savunmasız ve mazlum Filistin halkına açık bir haksızlık olduğunu vurguladı. Bildirdi ayrıca bu önlemlerin terörist grupların oluşmasına ve tekfiri hareketlerin uğursuz hedeflerinin gerçekleştirilmesine ve bu kritik dönemde güvensizliğin oluşturulmasına ve Batı Asya ülkeleri arasındaki dostluk ilişkilerinin bozulmasına yol açacağı belirtildi. Bildirdi ayrıca Kudüs davasındaki ilkesiz ve hain tavırların bu kanser tümörünün ve onların efendilerinin sadece bölgede değil insanlık dünyasında da çökmesine ve yok olmasına neden olacağına dair hiçbir şüphe bulunmadığı kaydedildi. Bildirdi dünyanın dört bir yanındaki Filistinli aktivistleri, özgürlükçüleri ve entelektüelleri bu nefret uyandıran eylemler ve politikalar karşısında sessiz kalmamaya ve Kutsal Kudüs ve Filistin idealine ulaşmak için birlikte çalışmaya çağırdı. Ali Halife rejimi son zamanlarda işgal altındaki Filistin topraklarına büyük elçisi olarak atamıştı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif bin Raşid Al Ziyani ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı görüşmesinde ikili ilişkiler ve karşılıklı ziyaretler ele alındı. Söz konusu kaynaklar toplantının ayrıntılarına dair bilgi vermezlerken Türkiye Dışişleri Bakanlığı da henüz açıklama yapmadı. Bahreyn ve Türkiye Dışişleri Bakanları 4 yıl önce Katar krizinin başlamasına bu yana ilk kez telefonda görüştüler. Bahreyn, diğer 3 Arap devleti olan Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Katar'ı sözde terörü ve Müslüman kardeşler gibi grupları desteklemek ve istikrar politikaları benimsemekle suçlandıktan sonra 2017'de Katar ile ilişkilerini kesmişti. Bu süre zarfında Türkiye Katar'ı tam olarak destekledi ve Riyad merkezi Manama'ya yönelik saldırıyı engelledi. Dört Arap ülkesi arasındaki ilişkilerde Amerika'nın baskısı sonucu buzların erimesiyle Türkiye'de Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini normalleştirme yolunda siyaset izledi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izlediğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'da barışın kilit ülkesi Ürdün'ün istikrar ve huzurunu Türkiye'nin istikrar ve huzurundan ayrı görmüyoruz ifadelerine yer verildi. Ürdün'de dün Kral Abdullah'a yönelik darbe girişimi nedeniyle Ürdün Kraliyet ailesinden en az 20 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti. Ürdün eski veliaht prensi Hamza bin El Hüseyin'in üvey kardeşi Kral II. Abdullah'a yönelik darbe girişimi iddiasıyla ilgili devam eden soruşturmanın ortasında Amman Sarayı kısıtlama altına alındı.
Türkiye'de son 24 saatte 41.998 yeni koronavirüs hastası tespit edildi. Koronavirüs sebebiyle 185 kişi hayatını kaybetti. Toplam test sayısı ise 39.566.099'a ulaştı. Vaka sayısı 3.487.050, vefat sayısı 32.263, ağır hasta sayısı ise 2.311 oldu. Bu arada İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmünoloji Bölümünden Profesör Doktor Ayper Somer, 3 aydır hasta yatırmamıştım. Son 2-3 haftadır servis doldu. Bu sefer daha ağır seyrediyor ve COVID sonrası dönemde çocuklarda ortaya çıkan MIS-C tablosu en çok kalbi etkiliyor. Kalp kası iltihabı dediğimiz miyokardite yol açıyor dedi.
Rusya Devlet Televizyonu Kanal 2 verdiği haberde Rusya Sputnik Light aşısının Mayıs ayında genel olarak yapılacağını bildirdi. Habere göre Rusya'nın 4. aşısı olan söz konusu aşıdan olumlu sonuç alınması üzerine bu aşının uygulanmasına Mayıs ayında başlanacak.
Filistin Özerk Yönetimi Dışişleri Bakanlığı işgal edilen topraklardaki Siyonist Yahudi sitelerini Filistin halkına karşı bir cinayet olarak nitelendirdi. Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanlığı uluslararası toplumun Siyonist rejim tarafından Filistinlilerin evlerinin yakın zamanda yıkılmasının tırmanan dalgasından sürekli ilgisizliği ve duyarsızlığı sebebiyle sorumlu olduğunu bildirdi. Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki topraklarda Siyonist yerleşimlerin devam ettiğini duyuran bir bildiri yayınlayarak Siyonistlerin tüm uluslararası kararları ihlal ettiğini bildirdi. Bakanlık yaptığı açıklamada Filistinlerin evlerini yıkmanın asıl amacının daha fazla Filistinliği yerinden etmek olduğunu bildirdi.
Irak Askeri İstihbarat Örgütü pazar günü yaptığı açıklamada IŞİD'in Ramazan ayında El Anbar vilayetinin El Kaim bölgesinde bir terörist saldırı düzenleme planını keşfettiğini ve engellediğini duyurdu. İRNA'ya göre yapılan açıklamada teyit edilmiş bilgilere göre Ramazan ayında bazı şehirlerde terörist operasyonlar gerçekleştirmek için gizli hücreleriyle koordineli olarak bir grup IŞİD üyesi kaçak olarak El Anbar'ın kuzeybatısındaki El Cezire bölgesine gitti.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Suudi rejiminin Lübnan'a verdiği desteği şart koşarak Suudi rejiminin Suriye'de istikrarın kavuşmasına ihtiyacı olduğunu iddia etti. Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, müdahaleci açıklamasında Lübnan halkının, liderlerinin ve siyasilerinin ülkedeki mevcut durum hakkında gerçekçi bir görüşe sahip olması gerektiğini söyledi. Son yıllarda Suriye hükümetine karşı silahlı grupların en büyük destekçisi olan Suudi rejiminin Dışişleri Bakanı başka bir açıklamada Riyad'ın Suriye'de istikrara ihtiyacı olduğunu iddia ederken bunun için Şam hükümetinden ılımlı bir çözüm bulması gerektiğini söyledi. Suudi Bakan, Amerika'nın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırmasının Amerika'nın siyasetlerine bağlı olduğunu söyledi.
Ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin Rusya yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı'na ve diğer bazı Rus şirketlere yönelik yaptırım uygulama kararını yürürlüğe koydu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. sabahki ilk yorumumuz Pentagon'un Riyad'ı desteklemesi konusunda. Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, 3 Nisan Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında Amerika'nın Suudi Arabistan'ı savunmaya ve desteklemeye ciddiyetle devam edeceğini bildirdi. Washington ve Riyad işbirliklerinin devamı hususunda Suudi Arabistan'ı savunmaya ve desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Pentagon sözcüsü, Suudilerin saldırıya uğradıklarını ve bunda hiçbir şüphenin olmadığını da vurguladı. Kirby bu sözleriyle Yemen Direniş Grupları'nın İHA'lar ve füzelerle Suudi tesisleri ve mevzilerini vurmasına işaret etmek istemiştir. İşte Washington'un Suudileri savunması ve bu koşullar altında söz konusudur. Pentagon'un bu tutumunun Biden hükümetinin Suudi Arabistan'a gerçek yaklaşımı olarak değerlendirmek lazım. Ocak 2021'de yeni Amerika Başkanı Joe Biden'in iş başına gelmesi ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken gibi bazı üst düzey hükümet yetkililerinin Washington ile Riyad arasındaki ilişkilerin revizyon konusundaki sözlerin ardından bu alanda köklü değişikliklerin yapılması bekleniyordu. Ancak bu vaatlere rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin Fars Körfezi ve Batı Asya'daki ana müttefiklerinden biri olan Suudi Arabistan'a yönelik politikasının tam destek ve savunma etrafında dönmeye devam ettiği artık açık bir şekilde ortaya çıktı. Ayrıca muhalif Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin suikastini kınayan Joe Biden ve hükümetinin üst düzey üyelerinin başlangıçtaki sert tutumları ve tavırları ayrıca açıklamalarına rağmen siyasi, ekonomik ve stratejik kaygılar ve mülahazalar Beyaz Saray'ın bu suikastin azmettiricisi ve faili olan Muhammed Bin Salman'a tepki göstermemesine yol açtı.
Bu çifte standartlı duruş Biden'ın insan haklarını savunmasındaki ikiyüzlü doğasını ve gerçek yüzünü yansıtıyor. Biden bir röportajında Suudi Arabistan'ın Amerika'nın müttefiği olması sebebiyle Suud Veliahtı Bin Salman'a katil demediğini söylemişti. Eski bir Pentagon analisti olan Pierre Recipre şöyle diyor: "Eminim ki Washington'un Riyad'dan yapmasını beklediği istekleri listesinin başında silah alımına devam etmesi yer alıyor." Biden hükümeti Yemen'de devam eden Suudi koalisyon savaşı sebebiyle Arabistan'a silah sevkiyatlarını geçici olarak askıya almış olsa da bu sözde kısıtlamalar yalnızca saldırı ve taarruz silahları için geçerli. Buna ilaveten Suudi Arabistan'a yönelik Yemen saldırılarının devam etmesi bahanesiyle Biden hükümeti Suudi rejimini olabildiğince güçlendirmeye ve donatmaya devam edecektir. Suudi Arabistan ise petrol tesislerini savunmak için Amerika'dan daha fazla yardım istiyor ve son füze ve İHA saldırılarıyla ilgili endişelerini ileri sürüyor. Wall Street Journal ise Perşembe günü Amerikan hükümetinin Suudi Arabistan'ın altyapısını Yemen direniş saldırılarına korumasına yardımcı olabileceği yolları ve stratejilerini belirlemek için bir heyet kurduğunu bildirdi. Rapora göre seçenekler arasında füzeleri izleme araçları gibi özel savunma silahlarının satışı, kapsamlı istihbarat paylaşımları, ek eğitim ve askeri programların takası yer alıyor. Böylelikle Biden, Amerika'nın Batı Asya'daki askeri sistemine ve yapısına paralel olarak Suudi Arabistan'dan 3 Patriot füze savunma sisteminin çekilmesi talimatı vermesine rağmen Suudi rejimine kapsamlı askeri yardımını devam ettirecektir. Bu rapor, Biden yönetiminin Suudi Arabistan'a yaklaşımının çifte standartlı olduğunun altını çiziyor ve Amerika'nın Suudi Arabistan için ana kriterinin tamamen ekonomik ve stratejik çıkarlar ve hedefler olduğunu yeniden teyit ediyor. Biden yönetiminin insan hakları iddialarına rağmen stratejik kaygılar ve Amerika'nın Suudi rejimine silah satışından elde ettiği yüklü ve büyük mali menfaatler Suudi Arabistan ile ilişkilerde herhangi bir gerilemeyi engelliyor.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Aliyev hükümetinin Azeri dindarlara baskılarının devamı konusunda. Azerbaycan Cumhuriyeti din adamlarının işgal altındaki toprakları kurtarmak için binlerce Azeri genci seferber edilmesindeki rolüne rağmen İlham Aliyev hükümetinin Azeri dindarlara karşı baskıları devam ediyor. Bu hususta Azerbaycan Cumhuriyeti Savcılığı, Azerbaycan İslam Partisi Başkanı Dr. Muhsin Semedov yerine gelen Hacı İlham Aliyev için boş ve temelsiz ithamlar yüzünden 18 yıl kadar hapis talebinde bulundu. Gerçekte görünen o ki Azeri din alimlerinin son 44 günlük savaşta İlham Aliyev hükümetine destek verip binlerce Azeri genci işgal altındaki toprakları kurtarmak için seferber etmeleri bizzat dindarların zararına olmuştur. Başka bir ifadeyle Azeri dindarlar Bakü hükümetine verdikleri desteklere karşılık olarak böyle cezalandırılıyorlar. Gerçekte Azerbaycan Cumhuriyeti alimleri ve din adamları kısa bir süre içerisinde 200 bini aşkın Azeri genci işgal altındaki toprakları kurtarmak için seferber etmeyi başardı. Buna paralel olarak 44 gün kadar devam eden ve 27 Eylül'de başlayan 2. Karabağ Savaşı'nın eşiğinde Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanı İlham Aliyev, Azeri alimlerin bu savaştaki önemli rolüne aldırış etmeden defalarca yüz binlerce cesur gencimiz cepheye gitmek için kayıt yaptı. Bu da halkın Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının geri alınmasındaki motivasyonu gösteriyor dedi. Bakü yönetimine Azeri din adamlarının yardım ve desteklerine cevaben İlham Aliyev hükümeti uyuşturucu madde taşıma, dağıtma ve tüketme ve İran için casusluk yapmak gibi asılsız ve uydurma suçlamalarla din alimlerini hapse atmaktadır. Bu suçlamalar kanıtlanamazken iki komşu ve Müslüman ülke arasındaki ilişkileri de zarar verebilir.
Bu konuda Azerbaycan Cumhuriyeti siyasi ve din uzmanlarından Arif Yunus, Azerbaycan Saati internet sitesinin söz arası programında son dönemde şunları söyledi. Yönetim Azerbaycan Cumhuriyeti içinde hapiste bulunan İslam Partisi Genel Başkan Vekili Hacı İlham Aliyev gibi tutukluları İran'a casusluk yapma ve ülkeye ihanetle suçluyor. Ancak bu suçlamanın yanlış olduğu açık ve nettir. Herkes Hacı İlham'ın adının Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı benzerliğinden dolayı tutuklandığını biliyor. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Azeri din alimleri tutuklama ve hapsetme süreci devam ederken din özgürlüğü Avrupa Birliği tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti gibi yeni üyelik isteyen ülkeler için öngördüğü şartlardan biridir. Aslında din özgürlüğünün Avrupa Birliği'nde yürürlükte olan kanunlardan biri olduğu söylenmeli. Ancak Bakü'nün iktidardaki yönetimi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dindar halkına baskı yaparak bu kesimi dini ve inanç hürriyetlerinden mahrum bırakmış. Halbuki İlham Aliyev hükümeti 2003 yılında iktidara geldiğinden beri tüm din karşıtı ve hatta İslam dışı örgüt ve grupların Azerbaycan Cumhuriyeti'nde serbestçe faaliyet göstermesini ve propagandalarını yaymasına izin verdi. Ancak mümkün olan her şekilde özellikle Azeri Şiilerin dini merasim yapma özgürlüğünü kısıtladı, yasakladı. Bakü hükümetinin bu tavrı laik Azeri yetkililerin ülkede İslam karşıtı ve din karşıtı akımların faaliyet göstermesine izin vermek istediklerini ancak Azerbaycan Cumhuriyeti Şiilerinin faaliyetlerini engelledikleri anlamına geliyor. İlham Aliyev hükümeti Ulusal Meclis'te yasaların onaylanmasına rağmen İslami faaliyetleri özellikle Şii faaliyetleri suç saymıştır. Belki de bu yüzden Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilgili yıllık raporunda Güney Kafkasya'daki tek Müslüman ülke olan Azerbaycan Cumhuriyeti'nde insan hakları ihlalleri, dini propaganda özgürlüğünün olmaması ve siyasi tutuklara işkence ve ifade özgürlüğü ve medyatik sorunlardan bahsediyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 22 Şaban 1442 ve Miladi 5 Nisan 2021 Pazartesi. Altı yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Ferverdin 1394'te İran'ın Meddahlar Evi Başkanı ve Ehl-i Beyt Aşı Hacı Ali Ahi vefat etti. 10 yaşından itibaren annesinin teşvikiyle Ehl-i Beyt Meddahı olan Ahi, Hicri Şemsi 1336'da şiir söylemeye başladı. İran'da petrolün millileştirilmesi döneminde Ayetullah Kaşani'yi himaye eden Ahi, İslam İnkılabı'nın zaferi döneminde Şah rejimine karşı gizlice toplantılar düzenledi ve Diktaşah rejimine karşı protesto gösterilerine katıldı. Ahi, İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra başta kutsal savunma döneminde savaşa katılmak olmak üzere nizam yetkilileriyle birlikte önemli görevlerde aktif katılım sergiledi. ...669 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Şaban 773'te Mısırlı şair, tarihçi ve fakih olan İbni Hacer Askalani Kahire'de dünyaya geldi. 5 yaşında babasını kaybedip o yılda mektebe giderek dini ilimleri ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenen İbni Hacer Askalani tam 10 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'in hepsini ezberledi ve ardından çeşitli ilimleri öğrenmek için birçok seferler düzenledi. Hadis iliminde büyük bir maharet kazanan İbni Hacer Askalani, hadis biliminin büyük hafızı olarak ün kazandı. İslam dünyasının en faal yazarı da olan İbni Hacer Askalani yaklaşık 150 eseri kaleme aldı. Bu Müslüman alim genelde tarih ve hadis alanlarında birçok kitap kaleme aldı. İbni Hacer Askalani Hicri Kameri 852'de vefat etti. ...88 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Şaban 1354'te İslam dünyasının tanınmış alimlerinden Allame Şeyh Muhammed Cevat Belagı Hakk'a yürüdü. O kendi döneminde yetenekli fakih ve üstün bir hoca ve yazardı. Allame Belagı tahsil döneminde Mirza Şirazi gibi o dönemin önde gelen İslam alimlerinden dersler aldı ve sonuçta İslam dünyasının büyük alimlerinden sayıldı. Allame Muhammed Cevat Belagı'nın en önemli eseri Yüce Allah'ın varlığını ispatlayan Belagül Mubin adlı eseridir. ...854 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Şaban 588'de önde gelen muhaddis ve alim İbni Şehri Aşub vefat etti. Zeynettin ve Reşidettin lakaplı İbni Şehri Aşub, mütekellim, vaiz, edip ve Şia mezhepli yargıç olup İran'ın Mazenderan kentinde dünyaya geldi. Mezhebi nedenlerden dolayı Selçuklular döneminde İran'ı terk etmek zorunda kalan Aşub Halep'e gitti. O kendi döneminde Ehl-i Sünnet mezhebine mensup olanlar tarafından kabul edilen en büyük bilim adamlarından biriydi. ...65 yıl önce bugün 5 Nisan 1956'da işgal altındaki Filistin topraklarında Gazze şeridinin acımasızca kurşunlara hedef alınması sona erdi. Soykırımcı İsrail rejimi askerleri 4 Nisan'dan itibaren Gazze'deki kadın, çocuk ve yaşlıları havan topu ateşiyle hedef aldı ve 2 gün boyunca onlardan 56'sını öldürdü ve 30'unu da yaraladı. Batılılar ve insan hakları savunucusu uluslararası camia Siyonistlerin bu cinayeti karşısında hiçbir tepki göstermedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Anayasa Mahkemesi kimsenin keyfine göre karar vermez.
Karar.
Salgında Samsun, İstanbul ve Yalova için alarm zilleri çalıyor.
Cumhuriyet.
İyi Parti cephesi Demirtaş'ın önerisinin milleti baltalayacağını düşünüyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Elif Çakır 3 Nisan tarihli Karar gazetesinde Anayasa Mahkemesi'nin kapanmasını hedeflemek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye göre HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi partililerle suçlamalara konu olan eylemler arasında ilişkilendirme yapılmadığı gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade eden Anayasa Mahkemesi derhal kapatılmalıdır. Sayın Bahçeli diyor ki, HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır, diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ve şöyle devam ediyor sözlerine. Anlaşılan odur ki Türkiye'nin terör ve bölücülükle mücadelesini Anayasa Mahkemesi duyarsız, ilgisiz ve açık ara mesafelidir. Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır yoksa bölücülüğün mü şakşakçısıdır? Dağda elde edilen başarıların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaybına tahammülümüz asla olmayacaktır. 31 Mart. MHP liderinin sözleri medyada MHP lideri Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını teklif etti olarak haberleştirildi. Sahiden de Sayın Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını teklif mi ediyor? Bu sözlerinde bir tekliften bahsediyor mu? Şunu söylemeliyim ki Bahçeli'nin bu sözleri teklif falan olmadığı gibi öyle teklif falan diyerek yumuşatılacak bir yanı da yok. Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasının artık ertelenemez bir hedef olduğunu söylüyor. Sayın Bahçeli'nin artık ertelenemez bir hedef olmalıdır sözünün üzerinde ayrıca durmamız gerekiyor. Artık ertelenemez bir hedef olmalıdır ifadesi, iktidar ortağı ile çeşitli hedefler konusunda bir anlaşma yaptıkları, mütabakata vardıkları, Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasının ise ertelenemez olduğu anlamına gelmez mi? Ertelenmişti de Bahçeli ertelenemez olduğunu mu söylüyor? Sayın Bahçeli daha önce de Anayasa Mahkemesi'nin Osman Kavala ve Can Dündar kararlarını beğenmemiş, Anayasa Mahkemesi'nin derhal kendisini feshetmesini, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın da istifa etmesini istemişti. 16 Şubat 2021. Sorulacak çok soru var. Aynı zamanda bir akademisyen ve tecrübeli bir siyasetçi olan Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin kendisini feshetme yetkisinin olmadığını bilmiyor olabilir mi? Anayasa Mahkemesi'nin demokratik hukuk devletinin temeli olduğunu, Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını istemenin ne anlama geldiğini bilmiyor olabilir mi? Sayın Bahçeli iktidar ortağı olmadığı dönemlerde Anayasa Mahkemesi'ni sert sözlerle eleştiren AK Parti iktidarına her fırsatta Anayasa Mahkemesi'nin yıpratılmaması, iç politikada tartışma malzemesi yapılmaması ve siyasi çekişmelerin aracı ve tarafı haline getirilmemesi, demokratik rejimin geleceği bakımından hayati öneme haizdir hatırlatmaları yapıyordu. Samimiyetimle ve bütün iyimserliğimle soruyorum. Devlet kurumlarının önemini, Anayasa Mahkemesi'nin siyasi çekişmelerin aracı haline getirilmesinin demokratik rejimin geleceği açısından hayati öneme sahip olduğunu bilen bir siyasetçi olarak Sayın Bahçeli'yi Anayasa Mahkemesi'nin kapatılacak bir hedef olarak görme noktasına getiren sebep nedir? anayasa mahkemeleri olmayan bir rejim düşünülebilir mi?
Cevher İlhan 3 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde Bakan'ın Lebalep Kaçışı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Günlük vaka sayısının 41 bini vefatın 176'yı bulması resmi rakamlarla toplam can kaybının 31.700 aşması Türkiye'nin koronavirüs tablosu gittikçe ağırlaştığını açıkça ortaya koyuyor. %1 hesabıyla 26 Şubat'ta İstanbul'da vaka sayısı 68'den, 26 Mart'ta 401, Ankara'da 35'den 184'e yükselmesi bütün kısıtlamalara rağmen Türkiye'nin toplam vefatta dünyada 19. yeni vefat ve aktif vakada 11. olması vahametini ele veriyor. Bu gidişle vaka sayısı kısa zamanda 50 bine yaklaşıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
3-5 kişinin bir araya gelmesine, birkaç kişinin bir arada mesafeli oturmasına izin verilmezken, 3-5 masalı köftecilerde masaların araları santimle ölçülüp tutanaklar tutulurken, maskesi düşene, sokakta gezene ceza üstüne ceza kesilirken, lebalep kongreleri görmezden geliniyor. En son 17 bin kişinin kapalı salona yığıldığı AK Parti Büyük Kongresi garabeti de teyit geçildi. Bu arada hastaneler yine dolmaya başlamış, yeniden yoğun bakım üniteleri %80 dolmuş. Diğer yandan ne kadar aşıya kaç dolar ödendiği, kaç doz aşı bağlantısının yapıldığı muamması devam ederken, üzerinden 3 aya yakın bir süre geçmesine rağmen halen aile sağlık merkezlerinde, devlet ve özel hastanelerde aşı bulunamıyor. Vatandaşlara randevu veriliyor ama aşı yapılamıyor. Yeterli aşı temin edilmediğinden Sağlık Bakanı yeter ki aşımız olsun diyor. Ve birçok ülke tam kampanyaya giderken 3. pik uyarılarına karşı siyasi iktidar hala tam kapanmaya direniyor. Çarpıcı olan daha önce salgının yayılmasına mavi ve sarı illerin süratle kırmızılaşıp çok riskli hale gelmesine bakmadan salgın önlemlerini partisinin kongresi sonrasına erteleyen partili cumhurbaşkanının vaka, hasta ve ölüm sayıları bizi yeniden kısıtlamalara mecbur ettiği itirafı. Ancak en çarpıcısı daha önce iktidar partisi genel başkanı olarak bu salgında tıklım tıklım salonu doldurduğunuz için size teşekkür ederim. Kongre salonu lebalep dolu. Övgüsüne karşı Sağlık Bakanı'nın vatandaşların kalabalık ortamlardan uzaklaştırmaları uyarısını tekrarlamakla kalması. Daha önce tıklım tıklım AK Parti kongrelerine dair daha fazla bir şey söylemem herhalde fazla olur diye geçiştiren bakanın 17 bin partilinin kapalı mekana yığıldığı sosyal mesafesiz AK Parti kongresine dair bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim demesi. Belli ki bakan lebalep sorulardan kaçıyor. Oysa Türkiye'nin vaka sayısına rekor üstüne rekorla yeniden salgının pençesine düştüğü vartada öncelikle Sağlık Bakanı ile Bilim Kurulu'nun etkili tedbirlerde ciddi direnç göstermesi gerekiyor.
Remzi Özdemir 3 Nisan tarihli Yeni Çağ gazetesinde bankacılık sektörünün köleleri başlıklı yazısına yer veriyor. Bugün bankacılık sektörünün kölelerinden bahsedeceğim. Ötekileştirilmiş, hırpalanmış ve haksızlığa uğramış banka emektarlarından, onlar bankaların olmazsa olmazı güvenlik görevlileri. Son yıllarda güvenlik görevlileri artık isyan aşamasına geldi. Haklılar mı? Evet, haklılar. Hiçbir sektör bu kadar önemli, kilit bir noktada görev yapan personelle adeta köle muamelesi yapmaz diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bankacılık sektörü adeta bu insanlara köle muamelesi yapıyor. Oysa onlar bir banka şubesinin en önemlisidir. Şubeye ilk gelen ve son çıkan, bütün angarya işleri yapan, bankanın iç ve dış güvenliğinden sorumlu insanlar. Son bir yılda pandemi nedeniyle bu insanlara bir de ek görev verildi. Karda, kışta, sıcakta kapıdaki insanları sıraya dizme, onların ateşini ölçmek, elindeki cep telefonu ile onların HES kodlarını sorgulamak. Tabii ki bir yandan da içeride güvenliği sağlamak. Dedim ya, kilit bir görev. Normalde olmayan görevleri bile üzerine yıkılan kesimdir güvenlik görevlileri. Gelin görün ki bankalar tasarrufu ilk bu kilit kadroda yapmaya başlamış. Bazı bankalar güvenlik kadrosunu taşerona devretti. Bu kurum güvenliğini hiç taşerona bırakır mı? Kafalarına göre takılan bir bankacılık sektörün olursa elbette olur. Dünyanın neresinde banka güvenliği taşerona verilir? Türkiye'de en önemli görev taşerona verilmiş durumda. Taşeron ise asgari ücret ile bu insanları adeta sömürüyor. Tabii ki banka iki katı daha fazla sömürüyor. Nasıl olsa ben parayı taşerona veriyorum diyerek verdiği her kuruşun 100 katı iş yaptırmaya çalışıyor. Son olarak HES kodu sorgulama, ateş ölçmede bankaların son icadı. BDDK ve Çalışma Bakanlığı'nın öncelikle bankaların güvenlik kadrosunu taşerona verme uygulamasını bitirmeli.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini ele alacağız.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Irak Başbakanı Kazemi'nin Riyad ziyareti,
ve Yemen Savaşı'nda yaşanan askeri ve siyasi gelişmeler
geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi.
Geçen hafta Yemen Savaşı hem askeri sahada karşılıklı saldırılarla ve hem Maskat'ta başlayan müzakerelerin çerçevesinde devam etti. Geçen hafta Suud rejiminin başını çektiği ittifaka bağlı savaş uçakları Mağrib eyaletine ve ayrıca Hudayda liman kentine onlarca kez bombardıman etti. Yemen ordusu ve halk güçleri de geçen hafta pazar günü 18 İHA ve 8 balistik füze ile Suudi Arabistan'da Aramco petrol firmasının tesislerini ve bazı askeri hedefleri vurdu.
Yemen ordusu sözcüsü General Yahya Sari, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bazı hassas noktaların hedef alındığını açıkladı. Perşembe günü Twitter hesabından bu açıklama yapan sözcü Sari, Yemen ordusu Riyad'da bazı hassas noktalara İHA'lı saldırı düzenlediğini belirtti. Sözcü Sari, Yemen ordusu bu operasyonda 4 İHA kullandığını, operasyonda belirlenen hedeflere tam isabet sağlandığını vurguladı. General Sari, bu operasyon Yemen milletinin Suud ittifakının saldırılarına tepki gösterme yönünde meşru hakkı çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade etti. Yemen ordusu sözcüsü General Yahya Sari, Cuma günü de Suudi Arabistan'ın Hamis kentinde Melik Halid hava üssüne İHA'lı saldırı düzenlediklerini açıkladı. Sözcü General Sari, Suud rejiminin Melik Halid hava üssüne Kasıf K2 tipi 2 adet İHA ile operasyon düzenlediklerini, operasyonda belirlenen hedefler imha edildiğini kaydetti.
Yemen'in Ensarullah Hareket Siyasi Bürosu, Amerika-Suudi ekseninin 6 yıldır devam eden cinayetlerini içeren Yemen Hiroşiması adlı belgeyi yayımladı. Yemen'de Suud İttifakı'nın Amerika himayesiyle dayattığı savaş 6. yılını geride bıraktığı bir sırada Ensarullah Hareketi Siyasi Bürosu Yemen Hiroşiması başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda Amerika-Suud ekseninin son 6 yılda Yemen milletine karşı işlediği cinayetler açıklandı. İki bölümden oluşan raporda Amerika-Suud ekseninin ileri sürdükleri bahaneler, Yemen kuşatması, Birleşmiş Milletler'in sorumluluğu ve insan hakları durumları anlatılırken ikinci bölümde bu eksenin cinayetleri bir bir açıklanıyor. Raporun bir de bu savaşla ilgili verileri içeren bir ekte Amerika-Suud ekseninin 4133 cinayeti anlatılıyor.
Geçen hafta Yemen askeri sahadaki gelişmelerden başka bazı diplomatik hareketliliğe de şahit oldu. Umman'ın başkenti Maskat, geçen hafta Sana yönetiminin heyeti, Birleşmiş Milletler Yemen İşleri Özel Temsilcisi ve yeni Amerika'nın Yemen İşleri Özel Temsilcisinin eş zamanlı bu kentte bulunmalarına şahit oldu. Taraflar Maskat'ta Suudi rejiminin son önerisini görüştü. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, 26 Mart'ta Yemen Savaşı 7. yılına girmeden birkaç gün önce Yemen krizi konusunda Riyad yönetiminin hazırladığı planı açıkladı. Suudi rejimi planda Yemen ordusu ve halk güçlerinin Suudi Arabistan'a karşı misilleme operasyonlarını durdurmalarına karşı Hudayda Limanı ve Sana Havalimanı'nın açılmasını kabul edeceklerini önerdi. Suudi rejimi planın Birleşmiş Milletler gözetiminde uygulanmasını da önerdi. Ancak Yemen'in Ensarullah Hareketi bu öneriye karşı çıktı. Ensarullah Hareketi öneri Yemen'de savaş ve kuşatmayı sonlandırmak için değil de sadece ateşkese yönelik olduğunu belirtti.
Buna karşın geçen hafta Maskat'ta yürütülen müzakerelerden herhangi bir somut sonuç çıkmadı. Müzakerelerden sonuç çıkmamasının sebebi ise Birleşmiş Milletler ve Amerika temsilcilerinin Suud rejiminin önerdiği planın uygulanmasını istemeleriydi. Oysa Yemen Milli Kurtuluş Yönetimi'nin temsilci heyeti Yemen'de savaş ve kuşatmanın tamamen son bulmasını istiyordu. Ensarullah sözcüsü Muhammed Abdüsselam pazartesi günü Twitter hesabında Maskat müzakereleri hakkında yaptığı açıklamada karşı tarafın insani meseleleri başka meselelerden ayrı tutmaya sıcak bakmaması, Yemen'de adil ve geniş kapsamlı bir barış istemediklerini ortaya koyduğunu belirtti. Sözcü Abdüsselam, insani konular asla pazarlık konusu olmaması gerektiğine inandıklarına vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Öte yandan Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah konu hakkında yaptığı açıklamada şöyle dedi. Yemen'de mücahitlere karşı medya ve siyaset üzerinden savaş başlatılmış bulunuyor. Bu süreçte bu savaşı başka türlü göstermeye ve Suud tarafı savaşın son bulmasını istediğini fakat Ensarullah'ın savaşın durdurulmasını istemediğini telkin etmeye çalışıyorlar. Oysa Yemenli kardeşlerimize sunulan öneri savaşın son bulması değil, sadece ateşkesle ilgilidir ve Yemen savaşının başka boyutları kuşatma gibi devam edecektir. Bu büyük bir sahtekarlıktır. Oysa hatta Yemenli çocuklar bile bu sahtekarlığa kanmayacaktır. Ben Amerikalılara ve Suudi elebaşlarına zamanınızı boşuna harcıyorsunuz demek istiyorum. Konu hakkında Giresun Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinliyorsunuz.
Son 2-3 gündeki olaylara bir bakacak olursak, Yemen'deki patlama, Suudi ve ortaklarının Yemen'in diğer yerlerindeki bombardımanları, Siyonist İsrail rejiminin Şam'ın, Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalında birkaç yeri füzeyle bombalaması, orada 3 kişinin ölmesi ve aynı zamanda özellikle İdlib civarında tekrar IŞİD terör örgütünün hareketlenmesi ve yeni eylemlere gerçekleştirilmesine bakacak olursak, ben bunların asla tesadüfü, zaten asla hiçbir şey tesadüf değildir bu dünyada. Bunların bir merkezden koordine edildiğini, bir merkezden idare edildiğini ve bu merkezi biliyoruz ki bir veya Riyad, bir veya Tel Aviv ve bir arada tabii ki Batı'daki işte İngiltere, Amerika'dır. Bunu düşünecek olursak, bunların hepsi nihayetinde geçen yıl ve ondan önceki başlayan olayların arkasından Suudi koalisyonunun Suriye'de yenilgisi, Irak'ta istedik hedefine varmaması, Yemen'de bu kadar, Yemen'de tabii ki ortaklarla beraber bu denli büyük masraflara ve eylemlere girmesine rağmen deyim yerindeyse bir arpa boyu mesafe almamasından kaynaklanıyor. Ondan dolayı böyle provokasyonlar devam edecektir. Ama ben eminim Yemen halkı bütün direnişiyle, bütün cüzüyle bu Suudi Arabistan'ın ve ortaklarına papuç bırakmayacaktır. Ve önümüzdeki inşallah 2020'de de 2021'de de yine direnişlerine devam edeceklerdir. Filistinliler direnişlerine devam edeceklerdir. Suriye hükümeti toprak bütünlüğünü tamamlayacaktır. Zira açıkçası şöyle bir şey var. Kötülük her zaman kötülüğünü yapmak ister. Ve ne Suudi Arabistan değişir, ne Siyonist İsrail değişir, ne de emperyalist Amerika değişir. Böyle düşünüyorum ben.
Sayın Abbas Karaağaçlı'ya teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile çevrim içi yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmede Kazimi'yi Riyad'a davet etti. Başbakan Kazimi daveti kabul etti ve geçen hafta çarşamba günü Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirerek başta Veliaht Prensi Muhammed bin Salman olmak üzere Suud rejiminin bazı üst düzey yetkilileriyle görüştü.
Irak'tan Mustafa Kazimi'nin başbakanlık görevini üstlenmesinin üzerinden yaklaşık 11 ay geçiyor. Kazimi başbakanlık koltuğuna oturduğu ilk günlerden itibaren Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirmek istiyordu. Kazimi'nin geçen sene başbakan olduktan sonra ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapması bekleniyordu. Ancak Suud rejiminin hasta kralı Salman'ın sağlık durumu yüzünden bu ziyaret gerçekleşmedi ve Kazimi ilk yurtdışı ziyaretini Tahran'a yaptı.
Irak Başbakanı Mustafa Kazım'ın Riyad ziyareti hakkında Twitter hesabında bir yazı yayımlayan Savunma Bakan Yardımcısı ve Suud Kralı'nın oğlu Halid bin Salman bin Abdülaziz şu ifadeleri kullandı. Haremin Şerifin hademelerinin daveti üzerine aziz bir konuk olarak Suudi Arabistan'a gelen ve Veliyat Prensi ile görüşen Irak Başbakanı Kazım'ın bu ziyareti iki ülke arasında Arap olma ve kardeşlik bağları temelinde üst düzey işbirliği ve kaderlerin ortak olduğunu gösteriyor. Aslında bu tweet her şeyden ziyade Suud rejiminin Irak devletiyle ilişkisinde etnik etkeni ön plana çıkarmaya çalıştığını gösteriyor. Nitekim bu konu son 11 ayda Başbakan Kazım'ın de bölgesel politikalarda gözetlediği bir konuydu.
Irak Başbakanı Kazım'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında iki taraf arasında bazı anlaşmalar imzalandı. Konu hakkında bir açıklama yapan Irak Başbakanlık Bürosu, Başbakan Mustafa Kazım'ı Suudi Veliaht Muhammed bin Salman ile görüşmesinde ekonomi, petrol, elektrik, tarım ve yatırım alanlarında bazı dosyaları ele aldığını belirtti. Maliye Bakanlarının iki ülke arasında çifte vergi uygulamasından kaçınması, iktisadi alanlarda gelişme yönünde plan yapılması, özel sektörlerin takviye edilmesi, Irak ve Suudi Arabistan arasında imzalanan bazı anlaşmalardı. Gerçekte bu anlaşmalar Başbakan Kazım'ın Suudi Arabistan ziyaretinde daha çok iktisadi konulara öncelik verdiğini gösteriyor.
Öte yandan Başbakan Kazım'ın Suudi Arabistan ziyareti Irak'ın iç arenasında da bazı tepkilere yol açtı. Bu tepkiler daha çok Suud rejiminin bölgede ve özellikle Irak'ta tekfirci terörü desteklemesi ve bu ülkede güvensizliği ve istikrarsızlığı körüklemesine yönelikti. Bu doğrultuda Hüccetül İslam Sadreddin Kabancı Necef Cuma namazı hutbelerinde Başbakan Kazım'ın Suudi Arabistan ziyaretine gösterdiği tepkide şöyle dedi. Biz bazı Arap ülkelerinin tekfirci teröristlerle birlik olup Irak milletine karşı savaş başlattıklarını asla unutmayız.
Hüccetül İslam Kabancı Irak'ın başkalarının kölesi olmadığını belirterek şöyle ekledi. Biz Arap ülkelerinin Irak ile ilişkilerini takviye etmelerini olumlu karşılıyoruz. Ama aynı zamanda bazı Arap rejimleri Saddam ile el ele vererek halkımıza karşı hakaret ettiklerini ve hatta tekfirci IŞİD terör örgütüyle bize karşı savaş başlattıklarını unutmuyoruz. Necef Cuma Hatibi, Hüccetül İslam Kabancı, Arap rejimler, Irak devleti ve milleti başkalarının iradesine karşı teslim olmayacağını ve bu devleti ve bu milleti deviremeyeceklerini bilmeleri gerektiğini vurguladı.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani suikastı.
Değerli dinleyiciler, uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani Suikastı isimli seri sohbetimizin 8. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Şehit Kasım Süleymani'ye yönelik suikastın uluslararası mahkemelerdeki takibini ele alacağız.
Uluslararası Adalet Divanı, devletler arasındaki ihtilaflar hususunda en önemli uluslararası adli organ sayılmaktadır. hukuk meselesi uzmanı Dr. Seyit Bakır Mirabbasi şöyle diyor. Uluslararası Adalet Divanı tüzüğü, uluslararası ihtilaflara bakmayı, devletlerin ihtilaflarını bu uluslararası adli organa bırakmasına şartlandırmıştır. Başka bir ifadeyle, dava sahiplerinin rızası olması halinde bu divan, davaya bakma yetkisi kazanacaktır. Uluslararası ihtilafların çözümünde uzman olan Stenmeyer Alexandro ise bu hususta şöyle diyor. Her devlet divana yetki vermek için bu divanın tüzüğünü kabul etmesi gerekiyor.
Uluslararası Adalet Divanı'nın tüzüğünün 36. maddesinin ilk paragrafında divanın yetkisi hakkında şu açıklamalara yer verilmiştir. Divanın yetkileri, dava sahiplerinin başvuracağı tüm ihtilafları ve de Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda veya yürürlükte olan sözleşmeleri ve anlaşmalarında görülen hususları kapsamaktadır. Son 10 yıllarda diplomatik temsilciler ve heyetleri karşı terör eylemleri ve de uluslararası örgütlerin temsilcilerine karşı suikastlerin sayısı artmıştır. Sonuçta Birleşmiş Milletler de tekrar uluslararası koruma altında olanları ve diplomatları korumaya tekrar odaklanmıştır. Bu bağlamda uluslararası koruma altında olan şahıslara karşı işlenen suçları cezalandırmak ve önlemek konvansiyonu 14 Aralık 1973'te Birleşmiş Milletler tarafından onaylandı.
Bu arada hem Amerika hem İran İslam Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nın yetkisini kabul ettikleri durumlardan biri de 14 Aralık 1973 onaylı siyasi görevliler dahil uluslararası koruma altında olan şahıslara karşı işlenen suçları cezalandırmak ve önlemek konvansiyonu olmuştur. Uluslararası koruma altında olan kişilere karşı suikast gibi suçları yasaklayan bu konvansiyon sonunda Uluslararası Adalet Divanı'na çıkan bir tahkim mekanizması sunmuştur. Bu konvansiyona göre resmi bir mekanda her hükümetin temsilcisine ve görevlisine karşı bir suç işlenmişse bu ülke uluslararası hukuka dayalı olarak her türlü saldırıya karşı özel destek alma hakkına sahiptir.
Aralık 1973'te onaylanan uluslararası koruma altında olan şahıslara karşı işlenen suçları cezalandırmak ve önlemedik konvansiyonuna göre adam kaçırma veya adam öldürmeye yol açan her türlü kasıtlı eylem, şahsa yapılan saldırı, arabasına veya ikamet ettiği mekana yapılan saldırı üye ülkenin iç yasalarına göre bile suç sayılmalıdır. Bu yüzden bu konvansiyona göre Şehit Kasım Süleymani ve dava arkadaşlarına karşı suikast hususunu Uluslararası Adalet Divanı'na götürmek mümkün. Çünkü Şehit Kasım Süleymani askeri bir makam ve üst düzey resmi bir yetkili olarak hem de Irak hükümeti daveti üzerine Irak'ı ziyaret ettiği sırada şehit düşürüldü.
General Süleymani ve yanındakilerine yönelik suikastı takip etmenin bir sonraki aşaması, Uluslararası Ceza Mahkemesi aracılığıyla kovuşturma başlatmaktır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı uluslararası suçlarla mücadele etmek için ceza mahkemeleri kurabilir. En son 2002'de Uluslararası Ceza Mahkemesi kurulmuştur. Failleri cezalandırmanın yanı sıra mahkeme mağdurların yaralarının ve hasarlarının onarılmasına odaklanmış, barış ve güvenliğin sağlanması hususuna da dikkat etmiştir.
İran'da hukuk alanında araştırmacı olan Dr. Peyman Namamian şöyle diyor. Tüzüğün 5. maddesine dayanarak Uluslararası Ceza Mahkemesi soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırganlık da dahil olmak üzere 4 ciddi uluslararası suç üzerinde münhasır yargı yetkisine sahiptir. TÜZ'ün 5. maddesinde sayılan suç örnekleri arasında görülen eylem varsa mahkeme dolaylı olarak bunlar üzerinde yargılama yetkisine sahip olacaktır.
Amerika Birleşik Devletleri General Süleymani'ye suikast düzenleyerek yasa dışı yollarla ve İran milletini sindirmek ve korkutmak için yetkililere karşı şiddete başvurdu. Amerika'nın bu eylemi devlet terörizminin açık bir örneğidir. Amerika hükümetine ek olarak bu suç eyleminin faili olan Amerika dönem başkanı Trump, diğer failler ve bu eylemde yardımcı olan herkes fail ve suçlu olarak uluslararası sorumluluklara sahiptir ve cezai kovuşturmaya tabi tutulmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu terör eylemi, müdahale etmeme ilkeleri, ülkelerin egemenliği ilkesi, saldırmama ilkesi dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuk açısından uluslararası hukukun en açık ilke ve kurallarının ihlalidir. Bu bağlamda ülkelerin temsilcilerinin dokunulmazlığı ilkesi de ihlal edilmiştir.
Bilindiği üzere uluslararası kuralların ihlali hem cezai hem de hukuki sorumluluk yaratır. Bu arada uluslararası hukuku ihlal edenler cezai sorumluluklarını üzerine almış olurlar. Medeni sorumluluklar ise hükümetlere yüklenmektedir. Buna esasen hem Amerika hükümeti hem de Donald Trump, General Süleymani, Ebu Mehdi Mühendis ve yanındakilerine yönelik suikasttan uluslararası hukuk kuralları uyarınca sorumlu tutulmalıdır.
Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun çabalarına rağmen hükümetlerin uluslararası sorumluluk taslağı tamamen medeni değere sahip olup sırf hükümetlerin uluslararası sorumluluğunu ele alır. Bu nedenle uluslararası düzeyde şimdiye kadar hükümetlerin cezai sorumluluğuna ilişkin bir kanun olarak kabul edilmemiştir. Ayrıca hükümetlerin cezai sorumluluğu ile ilgilenmek için geçici veya kalıcı bir uluslararası mahkeme kurulmamıştır ve şimdiye kadar kurulan mahkemeler sırf hükümet görevlilerinin cezai sorumluluğunu ele almıştır. Buna göre Amerika makamlarının uluslararası cezai sorumluluğunun gerçekleştirilmesi ve hayata geçirilmesi için en önemli hukuki unsurlardan biri Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünün maddelerine istinad olacaktır. Bazı durumlarda bu tüzüğün maddelerinin açıklığı dikkate alındığında bu kanun teorik olarak General Süleymani'nin faillerinin ve suikastçılarının uluslararası boyutta cezai sorumluluğunu tanımanın yolunu açabilir. Antonio Cassis, uluslararası bir yargıç ve hukukçu olarak şöyle diyor. Uluslararası ceza hukuku açısından uluslararası suç, fail için bireysel cezai sorumluluklar getirecek uluslararası kuralların ihlali anlamına gelir.
Uluslararası bir suç işlendiği anda bireysel cezai sorumluluk konusu ortaya çıkar. İran'da Kum Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Dr. Ebul Fatih Haliki şöyle diyor. Savaş tecavüzü suçunun maddi unsuru bir hükümet tarafından işlenen eylemler değil, gayrimeşru güç kullanımına yol açan bireylerin eylemleridir. Buna göre General Süleymani suikastindeki suçlu ve cinayet içerikli eylemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve suikasta karışan ordu ve güvenlik komutanlarına atfedilmelidir. Donald Trump'ın General Süleymani'ye suikast talimatı, Amerika Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada açıkça belirtilmiş ve bu talimatın Amerika askeri yetkilileri tarafından yerine getirildiği bilinen bir husus haline gelmiştir. Bu nedenle bu eylemin faillerinin ve yöneticilerinin bireysel uluslararası cezai sorumluluklarının Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğüne göre belirlendiği söylenebilir.
Bugünkü bölümdə General Süleymani və yanındakilərə yönəlik suikastın Uluslararası Adalet Divanı və Uluslararası Ceza Məhkəməsi gibi uluslararası orqanlarda yargılanmasına yönəlik çözümləri tartışdıq. Buna görə 14 Aralık 1973 tarihində kabul edilən uluslararası koruma altındakı kişilərə qarşı suçların önlənməsi və cəzalandırılmasına ilişkin konvansiyon uyarınca General Süleymani suikastından sorumlu olaraq Amerika hükümətinin yargılanmasının Uluslararası Adalet Divanı aracılığıyla yürütülə biləcəyini də söylədik. Ayrıca dönem Amerika Başkanı Trump'ın və suikasta yaralan askeri və güvənlik komutanlarının bu terör eylemi dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünə görə və müdahalə etməmə ilkesi dahil olmaq üzərə uluslararası hukukun ən bariz ilkelerini və kurallarının ihlal etdiyi üçün yargılana biləcəklərini söylədik. Nitekim bazı uluslararası suç işləyənlər də aynı mahkemelerdə yargılanmışlardı.
Değerli dinleyiciler, uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani Suikastı isimli dizi sohbetimizin 8. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin Mehdeviye toplumu ve Hazreti Veli'yi asrı bekleyen camianın özelliklerinden, muhtaçlara yardım zarureti olduğunu belirterek bunun günümüzdeki zor şartlarda zararı olduğunu belirtmesine değineceğiz. Bu şartlarda ve bu durumda yaşamları gerçekten çok zor geçen, sıradan hayatlarını idare edemeyen bir grup vardır. Elleri açık olan ve güçlü olanlar ise bu alanda geniş çaplı çalışmalar yapmalıdırlar. Şeceretun Nubuvve salavatında şöyle okuyoruz. Men qattarata aleyhi min rizqika bima vassa'ata aleyya min fazlika ve ahyaytani tahta zillike. Ve erzugni muvasat. Yani bu yapılması gereken zaruri işlerden biridir. Özellikle de önümüzde Ramazan ayı varken, Ramazan ayı infak ayıdır, fedakarlık ayıdır, muhtaçlara yardım ayıdır. Yoksullara ve muhtaçlara mümince yardım etmek, gönül birliği, müsavat için ülke çapında bir kampanyanın başlaması ne kadar iyi olur ve eğer bu gerçekleşirse Ramazan ayında akıllarda iyi bir anı oluşacaktır. Bizim İmam Zaman'a bağımlılığımızın kanıtlanması için belirttiğimiz gibi Mehdevi toplumun bazı sahneleri ve tezahürlerini kendimiz yaratmalıyız. Mehdevi toplum gıst ve adlı toplumudur. İzzet toplumudur, ilim toplumudur, müsavat ve kardeşlik toplumudur. Bunları biz kendi hayatımızda gerçekleştirmemiz gerekir, kendi imkanlarımız kadar. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktardığımız Kalıcı ıtırı dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, üretimi desteklemenin somut ve pratik girişimler gerektirdiğini vurguladı. İran Yargı Erki Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika yönelik net politika ve stratejisinin tüm yaptırımların kaldırılması olduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Irakçı, milli çıkarları güvence altına almak ve yaptırımları kaldırmaktan çekinmeyeceklerini söyledi. Terör rejimi İsrail'in eski bir istihbarat yetkilisi, İran'a nükleer meselede üstünlüğe sahip olduğunu ve hedeflerine başarıyla ulaştığını itiraf etti. Rezevi Dijital Kütüphanesi'ne yabancı ziyaretçilerin başında Amerikalıların geldiği belirtildi. Filistin Halkının İslami İnkılabı Destekleme Komitesi Bahreyn'i kınadı. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 4 yıl aradan sonra Bahreyn'in mevkidaşı Ali Ziyan'la görüştü. Ve Türkiye'de Ürdün'e tam destek geldi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.